Ayrım 24, sayfa 285. ABD kendi tasarruflarını gözetip başkalarınınkini kullanır, bankaların istilası. Ulusal kaynakların emperyalist şirketlerin şubelerine yönlendirilmesi büyük ölçüde Kuzey Amerikan bankalarının son yıllarda Latin Amerika'da mantar gibi çoğalmış olmasına bağlıdır. Çevre ülkelerde yerel tasarruflara yapılan saldırının nedeni ABD'nin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının durdurmasını gerektiren ödemeler dengesi açığı ve doların uluslararası para olarak değer kaybetmesidir. Latin Amerika bu sorunlara çare olarak kullanılmaktadır. International Banking Survey'e göre International Banking Survey, Journal of Commerce, New York, 25 Şubat 1968. Rio Bravo'nun güneyindeki Kuzey Amerikan bankaları şubelerinin sayısı 1964'te 78 iken 1967'de 133'e çıkmıştır. Bu şubelerin mevduatı 1964'te 810 milyon dolardan 1967'de 1270 milyon dolara ulaşmıştır. 1968 ve 1969'da yabancı bankalar atılımlarında daha da ilerlemiştir. Bugün First National Citibank'in Latin Amerika'nın 17 ülkesinde toplam 110 şubesi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Citibank'in bir süre önce ele geçirdiği ulusal bankalardır. Rockefeller grubuna ait Chase Manhattan Bank 1962'de Brezilya'da 34 şubesi bulunan Banco Lar Brasileiro'yu, 1964'te Peru'da 42 şubesi bulunan Banco Continental'ı, 1967'de Kolombiya ve Panama'da 120 şubesi bulunan Banco del Comercio'yu, yine 1967'de Honduras'ta 24 şubesi bulunan Banco Atlantida'yı, 1968'de de Banco Argentino de Comercio'yu ele geçirmiştir. Küba devrimi sırasında ABD'ye ait 20 banka şubesi ulusallaştırılmıştı ama bankalar bu darbeyi kolay atlattılar. Yalnızca 1968 yılında Orta Amerika, Antiller ve Güney Amerika'nın küçük ülkelerinde Kuzey Amerikan bankaları 70'i aşkın yeni şube açtılar. Yardım ve maliye şirketleri, holdingler, temsilcilikler gibi bankacılığa paralel etkinliklerdeki artışı tam olarak tahmin etmek olanaksızdır. Ancak açıkça şube olarak çalışmayıp dışarıdan denetlenen bazı bankalarca ele geçirilen Latin Amerikan fonlarının aynı oranda ya da daha fazla arttığı bilinmektedir. Bankaların istilası, ulusal şirketleri kredi darlığından iflasa sürüklenirken Latin Amerika'daki tasarrufun ülkelerimizde kurulmuş olan Kuzey Amerikan şirketlerinin akmasına neden olmaktadır. Yurt dışında şubeleri olan birçok Kuzey Amerikan bankası başlıca amaçlarının kurulu oldukları ülkelerin tasarruflarını merkez şubelerinin müşterisi olan çok uluslu şirketlere kanalize etmek olduğunu utanmadan açıklamaktadırlar. Robert A. Bennett ve Karen Almonte, International Activities of United States Banks, The American Banker, 1969, New York. ABD'nin ulusal tasarruflarından yararlanmak üzere New York'ta bir Latin Amerikan bankası açmak kimin aklına gelir? Ancak bir şaka olabilir bu. Zaten böyle bir macera ABD'de yasaklanmıştır. ABD'deki hiçbir yabancı banka ABD yurttaşlarının tasarruflarını kabul edemez. Buna karşılık Kuzey Amerikan bankaları sayısız şubeyle Latin Amerikalıların tasarruflarını istedikleri gibi kullanırlar. Latin Amerika maliyesinin Kuzey Amerikalılaşmasının üzerine ABD kadar hararetle eğilir. Bununla birlikte Haziran 1966'da Brezilya Bankası Banco Brasileiro do Descontos son derece milliyetçi bir karar almak için hissedarlarına danıştı. Konu bütün belgelerin üzerine Nos Confiamos em Deus ibaresinin yazılmasıydı. Banka gururla doların üzerinde In God We Trust cümlesinin yazılı olduğunu belirtiyordu. Bağımsız olan, yani yabancı sermayenin sızmadığı Latin Amerikan bankaları bile kredi dağıtımında Citibank, Chase Manhattan ve Bank of America'dan farklı bir yönlenme içinde değildiler. Onlar da sağlam grantleri olan ve büyük işler çeviren yabancı şirketlere ayrıcalıklar tanırlar. Sermaye ithal eden imparatorluk, Roberto Campos tarafından geliştirilen ekonomik hükümet programı, Brezilya'nın kalkınmasını sağlayacak ve ekonomik ve mali dengenin kurulmasına katkıda bulunacak olan yabancı sermayenin bu ekonomi politikası sonucu ülkeye akacağını öngörüyordu. Planlama ve Ekonomi Koordinasyon Bakanlığı, Programa de Açığa Ekonomika de Governo, Rio de Janeiro, Kasım 1964. Campos, iki yıl sonra São Paulo'daki Mackenzie Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada ısrarla örgütlenmekte olan ekonomiler kar getirecek durumda değildiler. Aksi takdirde zaten geri kalmış olmazlardı. Bu nedenle gelişme denilen olağanüstü macerayı bizimle birlikte atılmak isteyenlerin rekabetini kabul edip karları bölüşmemiz doğaldır diyordu 22 Aralık 1966. 1965 yılı yabancı yatırımların 100 milyon dolar dolayında olacağı açıklanmıştı. Fakat yatırımlar ancak 70 milyon dolar değerinde gerçekleşti. Bundan sonraki yıllarda yatırımların 1965 için öngörülen rakamı da aşacağı söylendi. Ne yazık ki yapılan çağrılar yanıtsız kaldı. 1967'de yatırımlar 76 milyona yükseldi. Ancak kar, teknik yardım, patent ve primler olarak yurt dışına çıkan tutar yatırımların 4 katıydı. Bunun dışında kaçak olarak Brezilya dışına çıkan paralar da vardı. Merkez Bankası'nın açıklamasına göre 1967'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkan para 120 milyon dolardı. Görüldüğü gibi yurt dışına çıkan para girenden kat kat fazlaydı. Endüstrinin kesin olarak yabancı illere geçtiği 1965, 1966 ve 1967 yıllarında yapılan yeni yatırımların 1961'deki düzeyin çok altında olduğu kesindir. 1965'te çıkarılan yasalardan bu yana Brezilya'dan yapılan aktarmalarda büyük bir artış gözlenmiştir, diyordu ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü. Faiz, kar ve prim akışı hızlanmaktadır. Borç koşulları uluslararası para fonuyla yapılan anlaşmalara bağlıdır. International Commerce, 24 Nisan 1967. Brezilya'daki Kuzey Amerikan sermayesinin büyük bölümünü endüstri yatırımları oluşturur. Oysa Brezilya'daki yatırımlar ABD'nin dünya çapındaki imalat endüstrisi yatırımlarının ancak %4'ünü oluşturur. Bu oran Arjantin'de %3, Meksika'da %3,5'tür. Belli başlı Latin Amerikan endüstri merkezlerini ele geçirmek için Wall Street'in özveride bulunması gerekmemiştir. Lenin, tekerlerin egemen olduğu modern kapitalizmin en belirgin özelliği sermaye ihracatıdır demişti. Günümüzde Baran ve Suezi'nin de ortaya koydukları gibi emperyalizm egemenlik kurduğu ülkelerden sermaye ithal etmektedir. 1950-1967 döneminde yeniden yatırılan karlar dışındaki Kuzey Amerikan yatırımları Latin Amerika tümü için 3921 milyon dolar düzeyindeydi. Şirketler tarafından dışarıya kar olarak çıkarılan tutar ise 12.819 milyon dolardı. Karlar kıtadaki yeni yatırımların 3 katıydı. Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği AGE, Başkan Kennedy 1960'ta yaptığı bir konuşmada şu açıklamada bulunmuştu. Sermaye gereksinimi olan az gelişmiş ülkelerden 1300 milyon dolar elde ettik. Oysa ihraç ettiğimiz sermaye yalnızca 200 milyon dolardır. Miami, 8 Aralık 1961. CEPAL'e göre 1967'den bu yana yurt dışına çıkarılan karlar arttı. Son yıllarda kar yeni yatırımın 5 katına çıktı. Arjantin, Brezilya ve Meksika bunun sonuçlarını en belirgin biçimde yaşayan ülkelerdir. Üstelik sözü edilen hesaplar gerçeği tam anlamıyla ortaya koymaktan uzaktır. Borç ödemesi adı altında yurt dışına çıkarılan fonların büyük bir kısmı aslında yatırımlardan sağlanan kardır ve verilen rakamlar teknik yardım ve patent masraflarını içermez, eksiklik ve yanlışlıklar. Gizemli eksiklik ve yanlışlıklar 1955-1966 arasında Venezuela'da 1 milyar doların üzerinde, Arjantin'de 743 milyon dolar, Brezilya'da 714 milyon dolar, Uruguay'da 310 milyon dolardı. Birleşmiş Milletler, CEPAL, AGE. Başlığı altında yapılan görünmez transferleri hesaba katmaz. Şirketlerin maliyetleri abartarak göstermeleri sonucunda sağladıkları kar da göz önüne alınmaz. Şirketler yatırımlar konusunda da aynı geniş hayal gücünden yararlanırlar. Gelişmiş ekonomilerde teknolojik gelişme sabit sermayenin yenilenme süresini giderek kısalttığından Latin Amerika'ya gönderilen makinelerin büyük çoğunluğu zaten üretildikleri ülkede kullanım dönemlerini tamamlamış durumdadırlar. Bu makinelerin amortismanı kısmen ya da tamamen gerçekleşmiştir. Yabancı yatırımlarda bu ayrıntı göz ardı edilir. Oysa önceki kullanım hesabı katıldığında makinelerin değeri büyük ölçüde azalır. Ayrıca şirket merkezleri eskiden Latin Amerika'ya ihraç ettikleri malları Latin Amerika'da üretmek için masrafa girmezler. Yerel hükümetler ülkelerinde kurulan yabancı şirket şubelerini bu masraftan kurtarırlar. Şube, fabrika binasının kurulacağı arsaya bir tabela diktiği andan itibaren kredi alma hakkına sahiptir. Yapacağı ithalat için kendisine ayrıcalıklı özel kurlar sağlanacağından emindir. Hatta bazı ülkelerde dış borçlarının ödenmesinde bile özel kurlardan yararlanır. FICAS, FICAS de Investigación Económica y Social, Buenos Aires, Haziran 1965 dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre 1961-1964 yılları arasında Arjantin'deki otomobil endüstrisinde bildirilmemiş dövizler toplam gücü 2200 megawatt'ı aşan 17 termoelektrik santralıyla 6 hidroelektrik santralının kurulması için gerekli tutarın 3,5 katına eşitti. Aynı döviz tutarı 11 yıllık bir süre içinde dinamik endüstrilere gerekli makine ve araç gereç ithalatında kullanılsaydı kişi başına üretim yılda %2,8 oranında artardı. Deniz piyadelerinin görevini teknokratların üstlenişi. Yabancı şirketler getirdiklerinden fazla doları götürerek Latin Amerika'daki döviz kıtlığını daha da artırırlar. Burada borç mekanizması önemli rol oynar. Uluslararası kredi kuruluşları yeni sömürgeci yapıları sağlamlaştırarak ulusal sermayeyle kurulmuş Latin Amerika endüstrilerinin yıkımına katkıda bulunurlar. ABD'nin ödemeler dengesi açığı bir yandan Kuzey Amerikan gelişmesini tehdit ederken diğer yandan da gelişmeyi mümkün kılar. ABD tekerlerinin dolarları tehlikeye girdiğinde kurtarıcı olarak deniz piyadelerini gönderir. İşlerini yoluna sokmak, ham madde ve pazarları garanti altına almak için teknokrat ve borç gönderir. Günümüz kapitalizminde özel tekerlerle devlet örgütü tam bir uyum içindedir. V.A. Cheprakov, El Capitalismo Monopolista de Estado, Moskova, Paul A. Baran ve Paul M. Sweezy, AGE ve Vivian Trias, AGE. Çok uluslu şirketler sermaye birikiminin artırımı ve yoğunlaştırılmasında, teknolojik devrimi ilerletmede, ekonomiyi askerleştirmede ve çeşitli yollarla kapitalist dünyanın Kuzey Amerikalılaştırmasında doğrudan devleti kullanırlar. Exim Bank, İhracat ve İthalat Bankası, AID, Uluslararası Kalkınma Örgütü ve diğer kuruluşlar işlevlerini bu bağlamda yerine getirirler. Sözüm ona, uluslararası nitelikte olan tamamen ABD'nin egemenliğindeki birçok kuruluşunda işleyişi farklı değildir. Bunların arasında Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Amerikan Kalkınma Bankası vardır. Bu kuruluşlar ülkelerin merkez bankaları ile önemli bakanlıklarının içine girerek gizli ekonomik ve mali belgeleri ele geçirirler, yasaları değiştirirler, devletin aldığı önlemleri onaylar ya da reddederler. Uluslararası hayırseverlikten söz etmek komik olur. Hayırseverlik her şeyden önce içe yöneliktir. ABD için de aynı şey söz konusudur. Goulart'ın milliyetçi hükümeti döneminde büyükelçi olan Roberto Campos o sırada dış yardımı Kuzey Amerikan artıklarını emmeye ve ABD'nin ihracat endüstrisinde üretimi rahatlatmaya yarayan dış pazarlarının genişletilmesi diye özetlenebilecek bir program olarak tanımlıyordu. O Estado de Sao Paulo, 24 Ocak 1963. ABD Ticaret Bakanlığı, ilerleme için ittifakın kuruluşundan övgüyle söz ediyor. Birliğin 44 ABD eyaletinde özel girişimler için yeni çalışma alanları yarattığını açıklıyordu. International Commerce, 4 Şubat 1963. Başkan Johnson, Ocak 1968'de kongrede yaptığı konuşmada, 1969 yılı dış yardımının %90'ının ABD'den yapılacak ithalata kullanılacağını belirtiyordu. Ayrıca bu yüzdeyi yükseltebilmek amacıyla özel bir çaba harcadığından söz ediyordu. Wall Street Journal, 31 Ocak 1968. Ekim 1969'da gazeteler ilerleme için İttifak Komitesi Başkanı Carlos Sanz de Santa Maria'nın dış yardımın ABD'ye sağladığı kar konusunda yaptığı açıklamaları yayınlıyordu. 1950'li yılların sonunda Kuzey Amerikan ödemeler dengesi açığının yol açtığı buhrandan sonra borçlarda başlıca koşul diğer ülkelerden daha pahalı olan Kuzey Amerikan endüstri ürünleri ithalatı oldu. Son yıllarda kredilerin ABD'nin piyasaya sürebileceği malların ihracatında kullanılmasını önlemek amacıyla kara listeler gibi yeni yöntemler uygulanmaya başladı. Bu yöntemler bazı Kuzey Amerikan ürünlerinin dış yardım kanalıyla uluslararası piyasa fiyatlarının %30-50 üzerinde bir fiyata satılmasını sağladı. Amerikan Devletler Örgütü'nün açıklamasına göre mali bağlar Kuzey Amerikan ihracatı için bir sübvansiyon değerindedir. ABD Ticaret Bakanlığı, makine üreten fabrikaların çeşitli dış yardım programlarının daha liberal finansmandan yararlanamadıkları sürece fiyat konusunda uluslararası piyasada rekabet edemeyeceklerini belirtmiştir. International Commerce, 17 Temmuz 1967. Başkan Richard Nixon, yardımın liberalleştirmesinden söz ettiği 1969 tarihli konuşmasında aslında Latin Amerika ülkelerinden yapılacak alımları kastediyordu. Amerikan Kalkınma Bankası'nın verdiği borçlar da bu anlayıştan kaynaklanıyordu. Fakat deneyimler gösteriyor ki anlaşmalarda seçilen şirketler her zaman ABD şirketleri ya da onların Latin Amerika şubeleriydi. Exim Bank, AID ve Amerikan Kalkınma Bankası'nın verdiği borçların çoğunda da taşımanın en az yarısının Kuzey Amerikan bandrolu gemilerle yapılması koşulu vardı. Kuzey Amerikan navlun bedelleri ise zaman zaman uluslararası taşımacılık firmalarının fiyatlarının iki katına kadar çıkar. Genelde taşımacılıkta ve bankacılıkta Kuzey Amerika işlemleri denetimi altında tutar. Amerikan Devletleri Örgütü'nün yaptığı bir araştırma, Latin Amerika'nın aldığı gerçek yardımı boyutlarını ortaya koymaktadır. Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği, AGE, yapılan hesaplara göre dış yardımın nominal değerinin ancak %38'i gerçek yardımdır. Endüstri, maden ve iletişim konularındaki yardımın oranı izin verilen toplamın 1/5'inden fazla değildir. Amerikan Devletleri Örgütü'nün raporuna göre Exim Bank'ın sağladığı yardım aslında Güney Amerika'nın kuzeye sağladığı bir yardım niteliğindedir. Bu kuruluş aracılığıyla ABD'nin yaptığı ihracat Güney Amerika'ya ek masraflar çıkarmaktadır. Amerikan Kalkınma Bankası sermayesinin başlıca kaynakları Latin Amerika'dan sağlanır. Fakat bu kuruluş kendi ambleminin dışında ilerleme için ittifakın amblemini de taşır ve kuruluşta veto hakkı olan tek ülke ABD'dir. Oylar sermaye ile orantılıdır ve Latin Amerika'nın oyları önemli kararlarda gerekli olan 3/2 çoğunluğu sağlamak için yeterli değildir. Nelson Rockefeller, Ağustos 1969'da Başkan Nixon'a sunduğu ünlü raporunda Amerikan Kalkınma Bankası borçlarında ABD veto hakkını kullanmadıysa da politik amaçlarla bu hakkı kullanma yolunda yaptığı tehditler kararları etkilemiştir diye itiraf etmiştir. Borçların çoğunda Amerikan Kalkınma Bankası'nın koşulları açıkça ABD'ye ait olan kuruluşların koşullarıyla aynıdır. Fonları ABD'den alınacak malların ithalatında kullanmak ve taşımanın en az yarısını ABD bandralı gemilerle yapmak zorunludur. Amerikan Kalkınma Bankası gümrük vergilerini belirler, çalışma planlarını onaylar, fonları denetler ve uygulamayı yönetir. Örneğin Uruguay'da Amerikan Kalkınma Bankası ile Montevideo yerel yönetimi arasında kanalizasyon sisteminin genişletilmesi konusunda 21 Mayıs 1963'te imzalanan sözleşme. Kuruluş, yüksek öğretimin yeni sömürgeciliğin kültür modellerine uygun biçimde düzenlenmesinde önemli rol oynamıştır. Üniversitelere verdiği borçlar, kuruluşun onayı olmadan yasaların değiştirilmesini olanaksızlaştırmış ve eğitim, yönetim ve maliye konularında kesin değişiklikler yapılabilmesini sağlamıştır. Bozlaşmazlık durumunda hakem, Amerikan Devletleri Örgütü'nün genel sekreteri tarafından atanır. Örneğin Bolivya'da 1 Nisan 1966'da Amerikan Kalkınma Bankası ile Cochabamba'daki St. Simon Üniversitesi arasındaki ziraat bilimleri eğitimini geliştirme amacıyla imzalanan sözleşme, Uluslararası Kalkınma Ajansı AİD ile yapılan anlaşmalarda ithalat ve taşımacılık Kuzey Amerikan kaynaklı olmak zorundadır. Ayrıca Küba ve Kuzey Vietnam'la ticaret yasaktır ve yönetimde örgütün seçtiği teknisyenler denetim görevini yerine getirir. Aid yardımı cipleri ve güvenlik kuvvetlerince kullanılacak modern silahları da içerir. Amaç ülkelerde düzenin korunmasını sağlamaktır. Aid kredilerinin 1/3'ünün hemen 2/3'ünün ise IMF onayından sonra verilmesi boşuna değildir. IMF'in yönlendirmeleri genellikle toplumsal çalkantılara yol açar. IMF'in ulusal bağımsızlığı tehlikeye düşüremediği durumlarda da Aid belirli yasaların ve kararların onaylanmasını zorunlu kılar. Aid ilerleme için ittifak fonlarının yönlendirilmesinde de belirleyici bir rol oynar. Buna iyi bir örnek ilerleme için ittifakın Uruguay hükümetiyle yaptığı anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre devlet kuruluşlarının gelir ve giderleri, gümrük vergileri, ücretler ve yatırımlar konusundaki resmi politika bu yabancı kuruluşun denetimi altına girmiştir. Ya gazetesi, Montevideo, 28 Mayıs 1970. Fakat en tehlikeli koşullar genellikle anlaşma metinlerinde yer almaz. Gizli tutulan ek maddelerde belirtilir. Uruguay parlamentosu, hükümetin Mart 1968'de ABD'den un ve mısır alabilmesi için pirinç ihracatını kısıtlamayı kabul ettiğini asla öğrenmemiştir. Yoksul ülkelere yapılan yardımın çeşitli nedenleri vardır. İlerleme için ittifakın yöneticisi Teodoro Moscoso bunu açıkça belirtmekten çekinmemiştir. ABD'nin BM ya da Amerikan Devletleri Örgütü'nde şu ya da bu ülkenin oyuna gereksindiği olur. Bu durumda söz konusu ülke soğuk diplomasisinin geleneklerine uyarak karşında bir şey ister. Panorama Sosyal Araştırma Merkezi Mexico City Kasım-Aralık 1965. 1962 Punta del Este konferansında Haiti delegesi yeni bir havaalanı karşılığında oyunu sattı. ABD'de böylelikle Küba'yı Amerikan Devletleri Örgütü'nden atmak için gerekli çoğunluğu sağlamış oldu. Duvalier diktatörlüğüne hizmetlerine karşılık bir de havaalanını kente bağlayan yol vaat edildi. Irving Flyum, Arena of Decision, Latin American Crisis, New York 1964 ve John Gerasi, The Great Fear in Latin America, New York 1965. Bunu rüşvet olarak nitelendirirler. Ancak ABD sözünde durmadı. Papa Doc lakaplı Voodoo mitolojisinde ölüm meleği. Duvalier dolandırıldığını düşündü. Söylentiye göre yaşlı büyücü Kennedy'den intikam almak için şeytandan yardım istemiş ve ABD başkanı Dallas'ta vurulduğunda memnuniyetle gülümsemiş. Guatemala'nın eski diktatörü Miguel Gidigoras Fuentes, ABD'nin ülkesinden daha fazla şeker almasını sağlamak için, ilerleme için ittifak konferanslarında oyunu satmayacağı tehdidinde bulunmak zorunda kaldığını açıklamıştır. Georgie N. Geyer'in röportajı, The Miami Herald, 24 Aralık 1966. João Goulart'ın 1961-1964 milliyetçi hükümeti döneminde Brezilya'nın ilerleme için ittifak tarafından en çok ayrıcalık tanınan ülke olması ilk bakışta aykırı gelebilir. Ama alınan yardımın nasıl paylaşıldığı bilinirse ortada bir aykırılık kalmaz. Birliğin yardımları Goulart'ın yolu üzerine bir mayın tarlası gibi serpiştirilmişti. Guanabara valisi de o sırada aşırı sağın lideri olan Carlos Lacerda bütün Kuzeydoğu bölgesinden 7 kat fazla dış yardım almıştı. Nüfusu 4 milyona ancak ulaşabilen Guanabara şehrinde turist için dünyanın en güzel manzaralı körfezinin kıyılarında olağanüstü bahçelere yatırım yapılabilmiş, öte yanda Kuzeydoğu bölgesi Latin Amerika'nın kapanmayan yaralarından biri olarak kalmıştı. Haziran 1964'te Castelo Branco bir hükümet darbesiyle iktidara geldi. Başkan Johnson'ın sağ kolu Thomas Mann şu açıklamayı yapıyordu. ABD, Goulart hükümetine verilecek olan yardımın başarılı valilere dağıtarak demokrasiyi sağladı. Washington, ödemeler dengesine ya da federal bütçeye hiçbir yardımda bulunmadı çünkü bu doğrudan merkezi hükümetin işine yarayabilirdi. Temsilciler Meclisi Alt Komisyonu'ndaki konuşma aktaran Nelson Wernick Sodr, Historia Militar do Brasil, Rio de Janeiro 1965. Kuzey Amerika yönetimi Peru'da Belaunde Terry hükümetine yönelik her türlü yardımı reddetmişti. ABD'nin koşulu International Petroleum Company ile uzlaşmaya yönelik bir politikanın izleneceğine dair yeterli garanti verilmesiydi. Belaunde bu koşulu yerine getirmeyince doğal olarak ilerleme için ittifaktan hakkı olan yardımı 1965 sonunda henüz alamamıştı. Frederick B. Pike, The Modern History of Peru, New York 1968. Bilindiği gibi Belaunde daha sonra uzlaşma yoluna gitti. Yaşamak için boyun eğmek zorundaydı. Ancak bu arada petrolü ve iktidarı kaybetti. Bolivya'da kalayın işlenebileceği döküm evlerinin kurulması için ABD bir centavo bile borç vermedi. Kalay işlenmeden Liverpool'a gönderiliyor, orada işlenerek New York'a taşınıyordu. Buna karşılık dış yardım sayesinde asalak bir ticaret burjuvazisi doğdu. Bürokrasi arttı, yüksek binalar ve modern yollar yapıldı. Bütün bunlar Latin Amerika'da Haiti ile birlikte bebek ölüm oranının en yüksek olduğu ülkede gerçekleşti. ABD ve onun güdümündeki uluslararası kuruluşların kredileri Bolivya'nın, Sovyetler Birliği, Çekoslovakya ve Polonya'dan gelen ve petrokimya endüstrisinin kurulmasına, çinko, kurşun ve demirin çıkarılıp işlenmesini, kalay ve antimon döküm fırınlarının yapımını sağlayabilecek teklifleri kabul etmesini engelliyordu. Bolivya yalnızca Kuzey Amerikan ürünleri ithal etmeye mahkumdu. Kuzey Amerikan yardımlarıyla temelinden çökertilen devrimci hükümet devrildiğinde iktidara geçen diktatör René Barrientos döneminde ABD Büyükelçisi Douglas Henderson bakanlar kurulu toplantılarına sürekli olarak katılmaya başladı. Amado Canelas, Radiografia de la Alianza para el Patraso, La Paz 1963, Mariano Baptista Gumucio ve diğerleri, Guillerios y Generales Sabre Bolivia, Buenos Aires, 1968, John Günther, Inside South America, New York, 1967. Borçlar her ülkede işlerin genel havasını değerlendirmede termometre kadar duyarlı belirtiler ortaya koyarlar. Ayrıca milyonerlerin korkulu rüyası olan devrim bulutlarında dağıtırlar. 1963'te başlarında David Rockefeller'ın bulunduğu bir iş adamları grubu ABD'nin ekonomik yardım programlarında yatırımı destekleyici bir politika izleyen ülkelere ağırlık verileceğini, yeterli başarıyı gösteremeyen ülkelere yardımın kesileceğini açıkladı. Bundan kısa bir süre sonra David Rockefeller'ın kızı Peggy, Rio de Janeiro'nun bir favelasında Jacarezinho ailesinin yanında yaşamaya karar verdi. Dünyanın en zengin adamlarından biri olan babası Brezilya'ya iş takibine gittiğinde Peggy'nin fakirhanesinde ziyaret etti. Mütevazi yemeği tattı. Çatının aktığını, farelerin ortada cirit attığını şaşkınlık içinde gördü. Giderken masanın üzerine bol sıfırlı bir çek bıraktı. Peggy uzun süre bu evde yaşadı ve barış örgütüyle işbirliği yaptı. Çekler birbirini izledi. Her biri aile reisinin ancak 10 yıl çalışarak elde edebileceği geliri eşitti. Peggy ayrıldığında Jacarezinho ailesi ve ev tamamen değişmişti. Favela'da hiç böyle bir bolluk görülmemişti. Peggy gökten inmiş bir melek gibiydi. Sanki arda arda sayısız piyango vurmuştu kendilerine. Aile reisi bunun üzerine rejimin maskotu haline geldi. Televizyon ve radyoda röportajlar, gazete ve dergilerde yazılar birbirini izledi. Bu adam bütün Brezilyalıların örnek alması gereken bir kişiydi. Çalışkanlığı ve tutumluluğuyla yoksulluktan sıyrılmayı becermişti. Bakın görün, o kazandığı parayı içkiye yatırmıyor. Şimdi televizyonu, buzdolabı, yeni mobilyaları var. Çocukları artık yalın ayak gezmiyor. Ama bütün bu propagandada unutulan küçük bir ayrıntı vardı. Peggy'nin ziyareti. Brezilya'nın nüfusu 90 milyondu ve mucize yalnızca bir kişinin yüzünü güldürmüştü. ABD'nin dış yardımla ilgili yasalarından biri, ABD'nin herhangi bir yurttaşının ya da ABD yurttaşı hissedarlarının çoğunlukta olduğu herhangi bir şirket ya da ortaklığın malına ya da malının denetimine el konduğu ya da ulusallaştırmaya gidildiği ülkelere dış yardımı keseceğini belirtir. Hickenlooper değişikliği, kısım 620 dış yardım yasası. Bu yasanın 1 Ocak 1962 ya da sonraki bir tarihte alınmış, Kuzey Amerikan çıkarlarına aykırı düşen önlemlere harfiyen uyması tesadüf değildir. 16 Şubat 1962'de Vali Leonel Brizola, International Telephone and Telegraph Corporation'ın şubesi olan Rio Grande do Sul telefon şirketini kamusallaştırmış, bu karar Washington'la Brezilya arasındaki ilişkileri bozmuştu. Şirket devletin önerdiği tazminatı kabul etmemişti. İlerleme için ittifak, Ticaret Komitesi'nin üyeleri arasında Chase Manhattan, Citibank, Standard Oil, Anaconda ve Grayson yüksek görevlilerinin bulunması boşuna değildir. Aid, Kuzey Amerikan kapitalistlerinin önlerindeki engelleri çeşitli yollarla ortadan kaldırır. Bunlardan biri savaş, devrim, ayaklanma ve mali kriz durumlarında ortaya çıkabilecek zararlara karşı yatırımları garanti altına alan anlaşmalardır. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre Kuzey Amerikan özel girişimcileri 1966 yılında Aid Yatırım Garantileri Programı çerçevesinde 15 Latin Amerika ülkesinden toplam 300 milyon dolarlık 100 proje için bu türden garantiler almışlardı. International Commerce 10 Nisan 1967. Adela, Meksika devrim maaşını değil, New York First National Citibank, New Jersey Standard Oil ve Ford Motor Co.'nun girişimiyle kurulan Uluslararası Yatırım Konsortiyumu'nun adıdır. Birçok Avrupa şirketinin yanı sıra Mellon grubu da bu konsortiyuma katıldı. Senatör Jacob Javis'in dediğine göre, Latin Amerika Avrupa'yı katılmaya davet ederek egemenlik kurmak istemediğini kanıtlaması için ABD'ye bunulmaz bir fırsat sağlamıştı. Aktaran Nakla Newsletter Mayıs-Haziran 1970. Adela 1968 tarihli yıllık raporunda konsorsiyuma Latin Amerika'da girişimlerinin gelişmesine yardımcı olan borçlar verdiği için Amerikan Kalkınma Bankası'na özellikle teşekkür ediyor. Dünya Bankası'nın bir uzantısı olan Uluslararası Finansman Kuruluşu'na da aynı nedenle övgüler yağdırıyordu. Adela çabaların boşa gitmesini önlemek ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla bu iki kuruluşla sürekli ilişki halindedir. Adela Annual Report 1968 aktaran Nakla AGE. Buna benzer örnekler çoğaltılabilir. Arjantin'de Latin Amerika'nın Amerikan Kalkınma Bankası fonlarına katkısı, Electric Bond and Share'ın şubesi Petrosar SAIC gibi şirketlere olumlu koşullarda borç verilmesini sağlamıştır. Bu şirket bir petrokimya kompleksinin kurulması için 10 milyon doların üzerinde yardım almıştır. The Batco Philadelphia USA şubesi Armetal SA'da otomobil yedek parça fabrikasını finansman için çok uygun koşullarda kredi almıştır. Amerikan Kalkınma Bankası 10. yıllık rapor 1969 Washington 1970. Aid'in verdiği krediler Brezilya'da Atlantica Richfield Co.'nun kimyasal ürünler fabrikasının gelişmesini sağlamıştır. Exim Bank, Bethlehem Steel'in Brezilya'daki şubesi olan İkomi'ye borç verme konusunda son derece cömert davranmıştır. Philips Petroleum Co. ilerleme için İttifak ve Dünya Bankası sayesinde 1966 yılında Brezilya'da Latin Amerika'nın en büyük gübre fabrikasını kurmuştur. Her şey yardıma göre hesaplanmakta, her şey talihin kayırdığı ülkelerin dış borcunu artırmaktadır. Fidel Castro, Küba devriminin ilk yıllarında Batista'nın diktatörlüğü döneminde erimiş olan döviz rezervlerini yenileyebilmek için Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na başvurduğunda bu iki kuruluş kendisine önce bir istikrar programı kabul etmesi gerektiğini bildirdiler. Bütün ülkelerde olduğu gibi istikrar programı devletin parçalanması ve yapısal reformların felce uğratılması anlamına geliyordu. Harry Maglov, La Era del Imperialismo, Monthly Review, İspanyolca seçki, Ocak-Şubat 1969. Dünya Bankası ve IMF sıkı bir bağlantı içinde aynı amaç doğrultusunda çalışırlar. İkisi de aynı tarihte Bretton Woods'ta kurulmuşlardır. Dünya Bankası oylarının 1/4 ABD'nin elindedir. 22 Latin Amerika ülkesinin oyları toplamın 1/10'undan azdır. Dünya Bankası ABD'yi gök gürültüsünün şimşeği izlediği gibi izler. Dünya Bankası'nın verdiği borçlar çoğunlukla özel girişimin gelişmesinde başlıca koşul. The World Bank, IFC and IDA, Policies and Operations, Washington 1962. Olan elektrik enerjisi kaynaklarının geliştirilmesine yol ve diğer ulaşım ağlarının yapımına ayrılmıştır. Aslında bu altyapı çalışmaları, ham maddelerin limanlara ve dünya pazarlarına ulaşmasını kolaylaştırır ve yoksul ülkelerde zaten yabancıların elinde olan endüstrinin gelişmesine yardımcı olur. Dünya Bankası'nın yaklaşımına göre endüstri mümkün olduğu ölçüde özel girişime bırakılmalıdır. Bu bankanın devlete ait endüstri şirketlerine kesinlikle borç vermediği anlamına gelmez. Ancak bu tür borçlar yalnızca özel sermayenin girişemediği alanlarda devletin işlemlerde yeterince verimli olabileceğine inandığı zaman ve devletin özel girişim kısıtlayıcı hiçbir etkisi olmadığı kesin olduğunda verilir. Borçlarda bir diğer koşul IMF istikrar programlarının uygulanması ve dış borçların zamanında ödenmesidir. Borçlar şirket karlarının denetlenmesi politikasını kabul etmez. Bu politika öylesine kısıtlayıcıdır ki karlar açık bir temele oturtularak hesaplanamaz ve gelişmeyi durdurur. The World Bank, IFC and IDA, AGE. Dünya Bankası 1968'den sonra borçlarında doğum kontrolü, eğitim planları, tarım ve turizm sektörlerine ağırlık vermiştir. Diğer uluslararası finansman kuruluşları gibi Dünya Bankası da belirli güçlerin yararına çalışır. Bankanın yöneticileri 1946'dan beri ABD'nin önemli iş adamları ola gelmiştir. Dünya Bankası'nı 1949 yılından 1962 yılına dek yöneten Eugene Ray Black, daha sonra birçok büyük özel şirketinde yöneticiliğini yapmıştır. Bunlardan biri olan Electric Bond and Share, dünyanın en güçlü elektrik enerjisi tekelidir. Dış yardım programlarımız Amerikan şirketleri için yeni pazarların gelişmesine destek olur. Yardım verilen ülke ekonomilerini Amerikan firmalarının büyüyebileceği serbest girişim sistemine yönlendirir. Eugene Ray Black, Columbia Journal of World Business, 1. cilt 1965. Dünya Bankası'nın 1966'da Jurun Marinala hidroelektrik santralı projesinin uygulanmasına koşul olarak Guatemala'yı Electric Bond and Share ile bir dürüstlük anlaşması imzalamaya zorladı. Anlaşmanın kodusu birkaç yıl önce şirkete ücretsiz verilmiş olan bir vadide şirketin uğrayabileceği her türlü zarara karşı ödenecek tazminattı. Ayrıca devlet Bond and Share'e ülkedeki elektrik fiyatını istediği gibi belirlemeyi sürdürme hakkında veriyordu. Dünya Bankası 1967'de de Kolombiya'yı Bond and Share şubesi olan Kolombiya Elektrik Şirketi'ne ulusallaştırılan eski makineleri için 36 milyon dolar tazminat ödemeye zorladı. Devlet böylece kendine ait olan bir şeyi satın almış oluyordu. Çünkü şirketle yapılmış olan anlaşmanın geçerliliği zaten 1944 yılında sona ermişti. Dünya Bankası'nın 3 yöneticisinden biri olan Rockefeller yönetim kurulu üyesiydi. Kuruluşu 1947-1949 yılları arasında yöneten John J. McCloy daha sonra Chase Manhattan Bank yöneticisi olmuştu. Dünya Bankası'nda yerini alan Eugene Ray Black ise tersine önce Chase'den geçmişti. 1963'te Black'in yerini yine Rockefeller'ın adamlarından biri olan George D. Woods almıştı. Dünya Bankası ayrıca Rockefeller'ın Brezilya'daki en büyük girişiminde de doğrudan yer alır. Güney Amerika'nın en önemli petrokimya kompleksi olan Petroquímica União'nun sermayesinin onda biri Dünya Bankası'na aittir. Latin Amerika'nın aldığı kredilerin yarıdan fazlası IMF'in izniyle ABD'nin özel ve resmi kuruluşlarından sağlanır. Uluslararası bankalarda önemli bir yüzdeye sahiptir. IMF ve Dünya Bankası Latin Amerika ülkelerinin ekonomilerini ve maliyelerini dış borçlara bağımlı olarak yeniden düzenlemeleri için bu ülkeler üzerinde giderek artan baskılar uygulamaktadırlar. Yapılan anlaşmaların gerçekleştirilmesi her geçen gün biraz daha güçleşmektedir. Bu da artan baskılardan biridir. Kıtada ekonomistlerin borç patlaması adını verdikleri olgu yaşanmaktadır. Kısır bir döngüdür bu. Borçlar arttıkça yatırımlar birbirini izledikçe faiz, amortisman, kar payı ve diğer hizmet karşılıklarının ödemeleri ağırlaşır. Ödemeleri yerine getirebilmek için de yeniden yabancı sermayeye başvurmak gerekir. Yapılan her yeni anlaşmanın koşulları bir öncekine göre biraz daha ağırdır. İthalatı karşılamak için zaten yetersiz olan ihracat gelirlerinin büyük bir kısmı borçlar tarafından yutulur. Ülkelerin yaşamaya devam etmeleri için yeni dış borçlar kaçınılmaz hale gelir. 1955'te ihracat gelirlerinin 1/5'i amortisman, faiz ve kar paylarının ödenmesinde kullanılmıştı. Bu oran gittikçe büyümektedir. 1968'de ödemeler ihracat gelirlerinin %37'si oranındaydı. Birleşmiş Milletler, CEPAL, AGE ve Estudio Economico de Amerika Latina 1969, New York, Santiago, Şili 1970. Ticaret açıklarını kapamak ve yatırım gelirlerini finanse etmek için yabancı sermayeye başvurmaya devam edilirse 1980 yılında dövizlerin %80'i yabancı kredi kaynaklarının elinde bulunacaktır. Toplam borç tutarı da ihracat gelirlerinin 6 katına ulaşacaktır. Latin Amerika Ekonomik ve Sosyal Planlama Enstitüsü tahminleri La Brecha Commercial Yela Integration Latino Americano, Mexico City, Santiago, Şili 1967. Dünya Bankası 1980 yılında az gelişmiş ülkelere giren yeni yabancı sermayenin tamamen ödemelere kayacağı tahmininde bulunmuştu. Ama henüz 1965 yılında Latin Amerika'ya giren yeni sermaye ve borçlar toplamı amortisman ve faizler karşılığı Latin Amerika'dan çıkan sermayeden azdı.